Ayrım 4, sayfa 54. Burada farklar arasındaki fark araştırma konusudur. Araştırma sonucunda özellikle bazı tutumlar üzerinde dış ülke yaşantısının önemli etkisi olduğu bulundu. Örneğin bu etkinin sonucu dindarlık ve yetkenci, parantez, otoriteryen tutumlarda bir azalma, buna karşılık dünya zihniyetinde ve kişinin kendinden, parantez, kendi başına gelen olaylardan sorumlu olduğuna dair inancından, parantez, içten, kontrola, inançta bir artma görüldü. Bu hususlarda denek grubunun önce sonra puan farkları, kontrol grubunun önce sonra puan farklarından daha fazlaydı. Bu araştırma tasarımından da anlaşıldığı gibi doğal deney, deney yönteminin kendiliğinden oluşan bir olaya uygulanmasıdır. Bu nedenle de deney yöntemine önem veren sosyal bilimciler tarafından fırsat çıktıkça kullanılmaktadır. Doğal deney yönteminin avantajları. A. Doğal deney, deney yönteminin hemen bütün avantajlarını paylaşır. Bunlar da şöylece sıralanabilir. Nedensel ilişki kurabilme ve buna bağlı olarak hipotez sınama olanağı, istatistik, analize uygun sayısal çalışma olanağı, araştırmacının çalıştığı olay ve etkiler üzerinde bir dereceye kadar kontrol kurabilmesi, parantez, doğal deneyde kontrollü önce sonra araştırma tasarımıyla bu mümkün olmaktadır. B. Deney olmasından ötürü ortaya çıkan yukarıdaki çeşitli avantajlarından başka doğal deneyin alan araştırmasıyla parantez, dördüncü araştırma yöntemi. Paylaştığı bir ek avantajı da vardır. Bu yöntemde araştırmacı olay sürecini hemen hiç etkilemez. Çünkü olay kendiliğinden olmaktadır. C. Çoğu zaman doğal deney kişilerin tutum ve davranış üstünde sürekli etkileri olan önemli değişkenleri içerir. Birçok yöntemde bu olanak yoktur. Örneğin laboratuvar deneyinde araştırmacı kendisi bu tip bir olayı yaratamaz. Doğal deney yönteminin sakıncaları. A. Çoğu zaman önemli olayların olacağı önceden bilinmez. Bu nedenle araştırmacı yeterli ön çalışma ve önce ölçmeleri yapmadan araştırmaya girişmeye mecbur kalır. B. Bu yöntemde araştırmacı kendiliğinden olan olayın etkilerini çalışmakla sınırlıdır. Olayın değişik şekillerinin veya alternatiflerinin etkilerini inceleyemez. Çünkü bunları sistemli bir şekilde ayarlama olanağı yoktur. C. Denekleri farklı konum ya da gruplara rastlantılı olarak dağıtma olanağı yoktur. Bu da nedensel çıkarımları zayıflatır. D. Bazen araştırmacı çalıştığı gruba katılma durumundadır. Böyle olunca ortaya yanlılık sorunu çıkabilir. 4. Alan araştırması. Alan araştırmasında genellikle küçük bir grup ya da toplumun sosyal yapısı, kişiler ve gruplar arası karşılıklı etkileşimi, kurumları, değerleri ve benzeri sosyal olaylar çalışma konusudur. Alan araştırması derinlemesine fakat dar kapsamlı bir araştırma yöntemidir. Alan araştırmasında amaç, gözlemi yapılan olayın sürecinin anlaşılmasıdır. Alan araştırmasında veri toplama tekniklerinden en çok davranış gözlemi kullanılır. Fakat hazır bilgiden faydalanma ve soru sorma teknikleri de bu yöntemde kullanılır. Alan araştırmasının sosyal bilimler içinde en çok antropolojide kullanıldığını görüyoruz. Örneğin Levine, parantez 1988, çocuk ölümlerinin yüksek olduğu, çevrede de tehlikelerin bulunduğu, basit tarımla uğraşan yerleşik topluluklarda ana babaların çocuğu korumak ve yaşamasını sağlamak için sıkı kontroller uyguladığını buldu. Bu tür bir çocuk yetiştirmede itaate yönelik bir yaklaşımın ön plana çıktığı görüldü. Çocuğu tehlikelerden korumanın bu kadar ön planda olmadığı durumlarda ise çocuğa serbestlik tanınıyordu. Bu yöntemi kullanan araştırmacı tipik olarak çalışacağı grup ya da toplumun içinde bir süre yaşar. Yani araştırdığı olaylara katılan bir gözlemci olur. Ancak bu durumun çalıştığı olaylara etki etmemesi için çaba gösterir. Alan araştırması yönteminde yukarıda da belirtildiği gibi birçok teknik bir arada kullanılabilir. Örneğin bilgili kişilere geçmiş olaylar hakkında ve benzeri sorular sorulur. Görüşmeler yapılabilir. Mevcut istatistik ve diğer dokümanlar incelenir ve bu şekilde araştırmanın hem geniş kapsamlı olması hem de derinlemesine bilgi vermesi sağlanabilir. Türkiye'deki birçok alan araştırmasında bu yollara başvurulmaktadır. Alan araştırması yönteminde ileride Survey'de de göreceğimiz gibi çeşitli değişkenliğin aralarındaki ilişkiler korelasyonlara dayanılarak çalışılır. Ancak Survey'den farklı olarak burada soru sormanın yanında özellikle gözlem ve hazır bilgiden yararlanma tekniklerinin katkıları büyük olmaktadır. Sadece gözlem tekniğini kullanan sosyal psikolojik alan araştırmalarına bir örnek olarak Hall ve Westcia'nın (1990) insanların birbirine dokunmasında yaş ve cinsiyet farkı konusunda yaptıkları bir alan araştırmasını verebiliriz. Hall ve Westcia 5 kişilik bir grubu şehrin 20 farklı noktasına metro istasyonları, alışveriş merkezleri, parklar ve benzeri gönderip gözlenen çiftlerden kaçının birbirine dokunduğunu, çiftlerin hangi cinsiyetlerden oluştuğunu ve birbirlerine ne şekilde dokunduklarını kaydetmelerini istemişlerdir. Burada yapılan sadece gözlemek ve neler olduğunu saptamaktan ibarettir. Bu araştırmadan cinsiyetin ve yaşın dokunma davranışında farklılık yarattığı ortaya çıkmıştır. Karşı cinslerin oluşturduğu genç çiftlerde genellikle ilk olarak erkeklerin eşlerine dokunduğu, 40 yaşından daha yaşlı olan çiftlerde ise kadınların ilk olarak eşlerine dokunduğu gözlenmiştir. Görüldüğü gibi var olana hiçbir şekilde müdahale etmeden sadece gözleyerek de bazı sonuçlara ulaşılabilir. Alan araştırmalarında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, neyin gözleneceğine karar verdikten sonra gözlenen davranışların son derece sistematik olarak kodlanmasıdır. Sistematik gözlem ve kodlama araştırmacının elde ettiği bulguların güvenilir olmasını sağlar. Oluşturulacak bir kodlama sistemi aynı zamanda farklı gözlemcilerin aynı davranışı aynı şekilde kodlamalarını da sağlar. Böylece kodlayıcılar arası güvenilirlik sağlanır. Alan araştırması yönteminin avantajları. A. Alan araştırması yöntemi bize çoğu zaman diğer yöntemlerden daha derine inen, çalışılan grubun yapı ve dinamiği hakkında zengin bilgi veren araştırmacının çalıştığı toplumu gerçekten tanıyıp anlamasını sağlayan bir yöntemdir. B. Alan araştırmaları sık sık gerçek hayata uygulanabilen hipotezlerin geliştirilmesini sağlar. Çünkü bu araştırmalar gerçek hayata çalışır. C. Özellikle sosyal antropolojide olduğu gibi bir toplum tüm yanlarıyla çalışma konusu ise başka bir yöntemle bu bütünü çalışmak olanaksızdır. Alan araştırması yönteminin sakıncaları. A. Alan araştırması hipotez sınaması yapmaya pek elverişli bir yöntem değildir. Birçok zaman betimleyici olmaktan ileri gitmez. B. Bu yöntemde sayısal çalışma olanağı da fazla değildir. Genellikle bütünsel bir yaklaşım kullanıldığından bu bütünün içindeki standart çalışma birimleri birçok zaman belirlenmemiştir. Bu durumda verileri istatistik işlemlere uygun hale koymaz. C. Bu yöntemde nedensel ilişkilerin yönünü saptama güçlüğü vardır. Kontrol mümkün olmadığı için olgular arasındaki ilişkiler çoğunlukla korelasyonlara dayanır. Korelasyon ise iki değişken arasında ilişki olup olmadığını gösterir. Bu ilişkinin yönünü ya da nedenini göstermez. Şöyle ki A ve B aralarında ilişki olan iki değişkense A da B'nin nedeni, B de A'nın nedeni olabilir. Ya da ikisi de bir üçüncü etkenin, C'nin sonucu olabilir. D. Gözlemcinin çalıştığı toplumun içinde bulunması araştırmaya bir yanlılık getirebilir. Çünkü hiçbir araştırmacı bir robot değildir. Çalıştığı insanlara karşı çeşitli duygular besler. Araştırmacılar bu durumun analiz ve yorumlarının objektifliğini bozmamasına son derece dikkat etmek zorundadırlar. E. Gözlenilen kişiler gözlendiklerini fark ettiklerinde ya da gözlemci onların arasında katılan gözlemci olarak yer aldığında davranışlar doğallığını yitirebilir. İnsanlar gözlem yapan kişinin beğeneceği şekilde davranma çabasına girebilirler. Son olarak sosyal psikoloji ve diğer sosyal bilimler tarafından ortaklaşa kullanılan örneklem Survey yöntemini bir örnekle inceleyelim. 5. Survey. Örneklem Survey diye de adlandırılan bu yöntemde temel olarak belirli özelliklere sahip bir nüfusun belirli sorulara nasıl cevap verdiği çalışma konusudur. Genellikle bu yöntemle çok sayıda kişiye ulaşmak istenir. Yazılı ya da sözlü mülakat olarak verilen anketlerle bu amaca ulaşılmaya çalışılır. Bu anketler çoğunlukla derinlemesine bilgi vermekten çok geniş kapsamlıdır. İzmir Lise öğrencileri üzerine yapılmış bir araştırmayı (Kağıtçıbaşı 1972) Survey yöntemini örnek olarak ele alabiliriz. Bu araştırmada İzmir şehri lise son sınıf öğrencileri arasından seçilen bir örneklemin sosyoekonomik, ailesel ve psikolojik özellikleri saptanarak bu üç ayrı düzeydeki özellik arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ölçeklerde ölçülen çeşitli psikolojik özellikler iki ayrı dünya görüşüne sahip kişilik tipini belirtir şeklinde kümelendiler. Tip 1 yetkici, parantez, otoriteryen, eğilimler, anomik dünya görüşü, dindarlık, dıştan kontrole inanç, parantez, fatalizm, kişisel gelecek hakkında karamsarlık. Tip 2, yurtseverlik, başarı güdüsü, içten kontrole inanç, kişisel gelecek hakkında iyimserlik. Ailesel değişkenler, ailede sevgi ya da kontrol ortamlarıydı. Sosyoekonomik değişkenler de ana baba tahsili, mesleği, aile ikamet yeri gibi sosyoekonomik düzey, parantez, set endeksleri ve köyden kente ya da alt sentten üst sentye sosyal hareketlilikti. Yukarıda belirtilen tiplerden biri kısaca modern, parantez tip 2, diğeri ise geleneksel olarak adlandırılabilir. Parantez tip 1. Modern davranış ve düşünüş eğilimi gösteren gençlerin sevgi ortamına sahip ailelerden geldiği, geleneksel görünümlü gençlerin ise sevgiden çok kontrole dayanan ailelerden geldiği görüldü. Bu iki aile türünün de belirli sosyoekonomik özellikler taşıdığı saptandı. Şöyle ki, modern kişiyi geliştiren ailenin üst sedye mensup olduğu, kentsel olduğu ya da sosyal hareketlilik gösterdiği, geleneksel tip oluşturan ailenin ise alt sedye mensup olduğu, sediye mensup olduğu, kırsal olduğu ya da sosyal hareketliliği olmadığı görüldü. Böylece kişisel, ailesel ve sosyoekonomik olguların birbirleriyle anlamlı ilişkiler içinde olduğu Suriyev yönteminde kullanılan korelasyonlarla ortaya konmuş oldu. Bu bulguları bir çizelge ile gösterelim. Çizelge 2. Bir survey araştırması bulguları. Alt set, kırsallık, hareketsizlik. Üst set, kentsellik, hareketlilik. Alt set kırsallık hareketsizin altında 4 tane artı işareti var. Ondan sonra kontrole dayanan aile atmosferi geliyor. Yanındaysa üst set kentsellik hareketlilik altındaysa yine 4 tane artı işareti var. Ondan sonra yine sevgiye dayanan aile atmosferi geliyor. Ondan sonra tekrar 4 tane artı işareti var diğer tarafta ve tip geliyor. Tipten sonra anomi, dindarlık, dış, kontrole inanç, karamsarlık, otoriteryen eğilim, parantez yetkici geliyor. Yan tarafta yine 4 tane sevgiye dayanan aile atmosferinin altında 4 tane artı işareti olduktan sonra tip 2, yurtseverlik, iç kontrole inanç, iyimserlik, başarı güdüsü geliyor. Eksiler olumsuz korelasyon, artılar olumlu korelasyon oluşturuyor. Bu araştırmada kullanılan korelasyonlar temelde nedensel ilişkileri bize gösteremezler. Ancak toplumsal özelliklerin aile özelliklerinden daha önce oluştuğu, aile özelliklerinin de o ailede yetişen gençten önce var olduğu göz önüne alınınca mantıksal bir nedenle sonuç ilişkisi haliyle ortaya çıkmaktadır. Buna göre yukarıdaki çizelgeyi şu şekle dönüştürebiliriz. Şekil 6. Bir survey araştırması bulguları. Üst set, kentsellik ya da sosyal hareketlilik, ailede sevgi ortamı ya da aile kontrolü azalması, gençte psikolojik tip 2 oluşumu, sosyal değişimine yatkınlık ya da alt set, kırsallık ya da sosyal hareketsizlik, ailede kontrol ortamı, gençte psikolojik tip 1 oluşumu, sosyal değişime kapalılık. Böylece sosyal psikologları ilgilendiren olaylardan sosyal değişme olgusunun bazı psikolojik, ailesel ve sosyal boyutlarını ortaya koymuş oluyoruz. Bu araştırma sonuçlarından da görülebileceği gibi survey yöntemiyle örneklerini meydana getiren sujelerin çeşitli özellikler arasındaki ilişkiler çoğunlukla korelasyonlara dayanarak saptanabilir. Bu araştırmada olduğu gibi survey yönteminde çoğu zaman örneklem kullanılır. Çünkü araştırma için söz konusu olan nüfus çok büyüktür. Araştırma nüfusunun küçük olduğu nadir durumlarda örnekleme gerek yoktur. Türkiye'deki bazı survey araştırmalarının yurt çapında büyük örneklemler kullandığını görüyoruz. Parantez Timur 1971, Kağıtçıbaşı 1981, Esmer 1993. Açıklamasını yaptığımız tüm araştırma yöntemleri içinde Türkiye'de en çok survey yönteminin kullanıldığını söyleyebiliriz. Survey yöntemindeki en önemli bir nokta, seçilen örneklemin genellemeler yapılması istenen nüfusu gerçekten temsil etmesidir. Bunun sağlanabilmesi için çeşitli örnekleme teknikleri kullanılır. Çalışılmak istenen nüfusu temsil etmeyen bir örneklem kullanılarak yapılan survey'in değeri düşük olacaktır. Örneğin parti tercihleri ve oy verme konularında yapılan bir kamuoyu yoklamasında temsil edici bir örneklem kullanılmazsa, örneğin araştırma sadece büyük kentlerde gerçekleştirilirse, genel nüfus hakkında yapılacak ön tahminlerde büyük yanılmalar olacaktır. Seçimlerden önceki bazı gazete kamuoyu tahminlerinde bunu görüyoruz. Survey yönteminin avantajları. A. Survey yönteminde sayısal, parantez niceliksel çalışma olanağı vardır. B. Bu yöntemde dikkatle hazırlanmış olan ölçeklerden geniş çapta yararlanılabilir. C. İyi bir örnekleme tekniğiyle nispeten az sayıda kimseye sorular sorularak büyük bir nüfusun özellikleri hakkında bilgi toplanabilir. Başka bir deyişle araştırma sonuçlarından genellemeler yapma olanağı vardır. D. Özellikle gruplara yazılı anket uygulamasında kısa zaman içinde çok çeşitli bilgi elde edilebilir. Survey yönteminin sakıncaları. A. Çoğu zaman hakkında bilgi edinilmek ve kendisine genelleme yapılmak istenen nüfus çok büyük olduğu için örnekleme önemli bir sorun olmaktadır. B. Büyük örneklemelerde özellikle mülakat anketi surveylerinde çok zamana ve paraya ihtiyaç vardır. C. Surveyler bize çoğunlukla geniş kapsamlı fakat derinlemesine olmayan bilgi verir. D. Bilgi için kişilerin bilinçli olarak verdikleri cevaplara bağlı kalınmak zorunluluğu vardır. Bu cevaplarsa türlü etkenlerle etkilenebilir. E. Yukarıda parantez D ile ilgili olarak survey yöntemi araştırılan konuyu etkileyen, çalışılan kimselerde tepki yaratan bir yöntemdir. 6. Arşiv araştırması. Bu yöntem sosyal psikolojide en az kullanılan yöntemdir ve daha sık ve etkin bir şekilde kullanılmasında yarar vardır. Çeşitli istatistikler, kişisel dokümanlar ve kitle haberleşmesi arşiv araştırması için bilgi kaynağı olarak kullanılabilir. Burada arşiv teriminin sadece devlet arşivlerinde bulunan bilgi olarak değil, en geniş anlamıyla hazır bilgi şeklinde ele alındığını belirtelim. Amerika'da yapılan bir araştırmayı sosyal psikolojik arşiv araştırmasını örnek verebiliriz. Don Lay ve Winter parantez 1970 bu araştırmada Amerika Cumhurbaşkanlarının kişisel güdülerinin başkanlıkları sırasında gerçekleştirdikleri iş ve başarıyla ne derece ilişkili olduğunu bulmaya çalıştılar. Bunu bulmak için Roosevelt'ten Nixon'a kadar bütün cumhurbaşkanlarının göreve başlama konuşmalarının içeriğini belirli standartlara göre incelediler. Özellikle başarma ve kuvvet konularının bu konuşmalarda yer alma derecesi saptandı. Araştırma sonuçları cumhurbaşkanlarının ilk konuşmalarında beliren güdülerinin daha sonra yaptıkları işlerle ve başarı düzeyleriyle yakından ilişkili olduğunu gösterdi. Arşiv araştırmaları bu çalışmada olduğu gibi kişilere ait yazılı bilgiden yararlanabilir. Bunun yanında iktisadi, psikolojik, edebiyat, antropolojik ve benzeri bilgileri de kullanılabilir. Örneğin halk hikayeleri, romanlar, gazete haberleri, propaganda materyali, anılar, sayım istatistikleri ve diğer çeşitli istatistikler zengin hazır bilgi kaynaklarıdır. Türkiye'de özellikle istatistiklerden yararlanma yoluna gidilmektedir. Ancak Türkiye'de bu yöntemi kullanılan araştırmalar çoğunlukla sosyal psikoloji çalışmaları olmayıp nüfus etütleri ya da iktisadi, sosyolojik nitelik gösteren araştırmalardır. Son zamanlarda gazete, okul kitapları ve televizyon programlarının içerik analizleriyle örneğin cinsiyet rolleri gibi konularda incelemeler yapılmaktadır. Arşiv araştırması yönteminin avantajları. A. Arşiv araştırması yöntemi, araştırılan konuya etki etmeyen, çalışılan öznelerde tepki yaratmayan bir yöntemdir. Yani örneğin istatistiklerin analiz edilmesiyle o istatistikler değişmez. Buna karşılık insanların bir konu hakkındaki tutum ya da fikirlerini sormak, parantez, survey yönteminde olduğu gibi o insanların o konu hakkında daha etraflı düşünmelerine, dolayısıyla da yeni fikir ve tutumlar geliştirmelerine ya da eski tutumlarını değiştirmelerine yol açabilir. Bu da onların cevaplarını etkiler. B. Bu yöntemle zaman içindeki çeşitli değişme, gelişme ve akımlar incelenebilir. C. Geçmiş olayların çalışılması başka bir yöntemle yapılamaz. D. Betimleyici olmaktan başka hipotez sınaması için de kullanılabilir. Ancak olaylar arasındaki nedensellik ilişkisi bazen pek belirgin olmayabilir. Arşiv araştırması yönteminin sakıncaları. A. Birçok zaman gerekli bilgiyi bulup çıkarmak zordur. B. Araştırmacı mevcut olanla yetinmek zorundadır. C. İçerik analizi zordur ve çok zaman alır. Ancak yeni geliştirilen bilgisayar programlarıyla bu sorun azalmaktadır. D. Mevcut bilgilerden hangilerinin kullanacağı bir örnekleme sorunu olarak üstünde dikkatle durulmayı gerektirir. İncelenen bilgi, parantez, materyal, tüm bilgiyi temsil eder nitelikte olmalıdır ki araştırmacı araştırma sonuçlarına dayanarak genellemeler yapabilsin. E. Sonuç olarak şunu belirtmekte yarar vardır. Bir araştırma yönteminin bir diğer yöntemden mutlak olarak daha iyi ya da kötü olduğunu söylemek olanaksızdır. Bu bölümde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi her yöntemin olumlu ve olumsuz tarafları vardır. Bilimsel araştırmada yöntem amaç değil araçtır. Bu nedenle de araştırma amacının gerçekleştirilmesi için en uygun olan yöntem, o araştırma için en iyi olan yöntemdir. Demek ki araştırma yaparken üstünde en çok durulması gereken konu, araştırma amacının açıkça saptanması ve bu amaca en uygun yöntemin uygulanmasıdır. Araştırma süreci. Bilimsel yöntemin mantığını, amaçlarını ve bu amaçlara ulaşma yolunda kullanılabilecek sosyal psikolojik araştırma yöntemlerini inceledikten sonra kısaca bir sosyal psikoloji araştırmasında sırasıyla ne gibi adımların atılması gerektiğini beraber gözden geçirelim. Bilimin ve onun vazgeçilmez bir parçası olan araştırmaların ilk adımı soru sormayla atılır. Merak etmek ve etrafımızda olan bitenle ilgili soru sormaya başlamak bilimin çıkış noktasıdır. Sosyal psikoloji araştırmalarında da başlangıç bir soru sormayı gerektirir. Ortada araştırılacak bir konu, cevaplanmasını istediğimiz bir soru olmalıdır. Araştırma konusunu belirlemede etkili olan birçok faktör vardır. Başka araştırmacıların yaptıkları, günlük hayatta karşılaştıklarımız, okuduklarımız ve benzeri deneyimler araştırma konusu belirlemede önemli rol oynarlar. Hangi konuyu araştıracağımızı belirledikten sonra o konuda daha önce başka neler yapıldığını, yazıldığını bulmak bu süreçteki ikinci adımı oluşturur. Bulduklarımız kafamızdaki sorunun daha net bir biçimde şekillenmesine yardımcı olur. Günümüzde var olan literatüre ulaşmak bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle oldukça kolaylaşmıştır. Araştırma konusunda yeterli bilgi sahibi olduktan sonra hipotez oluşturma aşamasına gelinir. Hipotezler, araştırmak istediğimiz konuyu içine alan kuramdan çıkarılacak beklentilerdir. Sorulan soru şudur. Eğer kuram doğruysa, yapacağım araştırmadan ne gibi sonuçlar çıkmasını beklemeliyim? Örneğin, bilişsel çelişki kuramına dayanarak Franz Zoe'nin parantez 1979 belli bir dini grupla ilgili oluşturduğu hipotez şu olmuştur. İçinde bulundukları dini gruba çok fazla zaman ve enerjisini harcayan insanlar grubun lideri hakkındaki olumsuz bilgiyi hasır altı etmeye daha eğilimli olurlar. Bu beklenti bilişsel çelişki kuramının çerçevesi içinde anlamlı bir beklentidir. Bu beklentinin doğru olup olmadığı araştırma sonucunda ortaya çıkar. Hipotez oluşumundan sonra bu hipotezin nasıl sınanacağına yani hangi araştırma tekniğinin kullanılacağına karar vermek gerekir. Sosyal psikoloji araştırmalarında sıklıkla kullanılan teknikleri yukarıda incelemiştik. Bunlardan hipoteze en uygun olan biri seçilir ve uygulamaya konur. Araştırma tasarımının ve kullanılarak tekniğin parantez veya teknik araştırma tasarımının ve kullanılacak tekniğin parantez veya tekniklerin belirlenmesinden sonra veri toplamaya geçilir. Veriler toplandıktan sonra onların analizi bir sonraki adımdır. Araştırma konusunun niteliğine göre kullanılacak veri analizi tekniği seçilir. Sosyal psikologlar tarafından kullanılan iki temel istatistik türü vardır. Betimsel istatistik ve çıkarımsal istatistik. Betimsel istatistik, araştırmaya katılan deneklerin davranışları veya özelliklerini özetler ve tanımlar. Örneğin ortalama medyan ve mod betimsel istatistiğe örnektir. Çıkarımsal istatistik ise katılan denek grubunun ötesine giderek örneklemenin yapıldığı tüm grup hakkında çıkarımlar yapmaya yarar. Örneğin araştırma grubunda bulunan bir farkın o deneklerin temsilen seçildiği tüm grupta da var olup olmadığını istatistiksel olarak cevaplandırmada çıkarımsal istatistik kullanılır. Çıkarımsal istatistik başlığı altına girebilecek çok sayıda veri analizi tekniği vardır. Bunlardan hangisinin seçileceği yine verinin niteliğine ve hangi soruyu cevaplandırmaya çalıştığımıza bağlıdır. Bilimin her alanında üretilen bilgilerin başkaları tarafından bilinmesi ve bu yolla ilerleme sağlanması için araştırmaların sonuçları yayımlanır. Bilimsel dergiler, düzenlenen kongre ve konferanslar, benzer konularda çalışan bilimcilerin yaptıklarından birbirlerini haberdar etmeleri için kullanılır. Yukarıda bir araştırma konusu belirlemekten araştırmayı yapıp sonuçlarını rapor edene kadar geçen süreci anlamaya çalıştık. Sizden bir araştırma yapıp bunun sonuçlarını kağıda dökmeniz istendiğinde izleyeceğiniz süreç de bu olacaktır. Şimdi bu süreci adım adım aşağıdaki çizelgede özetleyelim. Çizelge 3. Araştırma süreci. Adım 1. Bir araştırma konusu seçme. Adım 2. Araştırma konusunda var olan literatürün taranması. Adım 3. Hipotez oluşturma. Adım 4. Uygun bir araştırma tekniği seçme. Adım 5. Veri toplama. Adım 6. Veri analizi. Adım 7. Sonuçların rapor haline getirilmesi. Bu bölümde önce sosyal psikologları ilgilendiren bazı sorunlardan örnekler vererek bu bilim dalının çalışma alanı hakkında bir fikir edinmeye çalıştık. Sonra bilimsel yöntemi ana çizgileriyle ele alarak uygulanışını belirten bir araştırma örneği üstünde durduk. Bilimsel araştırmaların amaçlarını da kısaca belirttikten sonra sosyal psikolojinin temel yöntemlerini birer birer örnekleriyle inceledik. Laboratuvar deneyinden alan deneyine, doğal deneye, alan araştırmasına, surveye ve arşiv araştırmasına doğru gittikçe araştırma şartlarının araştırmacı tarafından kontrol edilme derecesinin azaldığını gördük. Son olarak da bir araştırma sürecinde izlenen adımları inceledik. Gelecek bölümlerde sosyal psikolojinin temel araştırma konularını bu konularda üretilmiş kuramlar ve yapılmış araştırmalarla birlikte inceleyeceğiz. Adım 4 sonu sayfa 66.